Ankara, Ankara.
Sokaklarını karış karış bildiğimiz, esnafını, sakinlerini tanıdığımız, gördüğümüzde selamlaştığımız ya da ayaküstü sohbet ettiğimiz kişiler, penceresinden uzattığı parayı alıp bir koşu bakkaldan istediklerini aldığımız teyze, en zevkli ve heyecanlı oyunların oynandığı sokaklar ve kapı önlerinde büyüklerin düzenlediği tavla turnuvaları. Dayanışma ve komşuluk ilişkilerinin en canlı biçimde yaşandığı mahallelerimiz ve mahalle kültürümüz. Kendine yeten, birbirinin ihtiyacını bilen ve yardıma koşan insanların yaşadığı mahalleler ve o günler çok gerilerde kaldı. Ve büyük kentlerde bu kültür ne yazık ki çoktan unutulmaya yüz tuttu. Ankara Ankara programında bugün başkentimizin mahallelerini konuşacağız. Konuğumuz araştırmacı yazar Nezih Kuleyin. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Bizler iyiyiz. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Sağ olun.
Sanayileşme ve kentleşme ile birlikte mahallelerin yapısı ve insanlar arasındaki ilişkiler de değişti. Mahalle kültürü üzerine sizin söyleyecekleriniz var mı Nezih Bey?
Tabii mahalle kültürü çok sevecen bir kültür aslında. Yani şöyle herkesin derdiyle ilgilenebildiği. Bu çok enteresan bir durum. Şöyle enteresan. Biz büyük binaların içerisinde insanları koyduk. Fakat insanlar birbirinden uzaklaştılar. Ben Karadenizliyim. Bizim Karadeniz'de evler birbirinden çok uzaktır aslında. Mesela bir evle öteki evin arasında 300 metre, 500 metre mesafeler vardır. Fakat o evde yaşayanlar öteki evdekilerin hep bütün dertlerini bilirler. Çocuğu askerdeyse bilirler, iş arıyorsa bilirler, onlarla ilgilenebilirler. Demek ki aradaki mesafeler insanların yakınlaşması için bir şey değil. Şimdi koca koca binalarda çok büyük şeylerde yaşıyoruz, apartmanlarda ama insanların karşı komşularıyla ilişkileri yok. Çünkü mahalle kültüründe şöyle bir şey vardı. Bir mahallenin bakkalı vardı. İşte bir mahallenin gazetesini getiren çocuğu vardı. Bizim çocukluğumuzda gazeteler böyle ellerden getirilirdi. Bohçacılar vardı. Onlar evlerden evlere gider, oradaki haberleri alır, başka evlere götürür, anlatırlardı. Aslında onlar bir haberleşme personeli gibi, yani postacının bir başka türü. Mahalle kültürü ortadan kalkınca aslında yalnızlaştık biz galiba biraz. Tekrar mahalle kültürüne geri dönülebilir mi? Böyle bir çaba var aslında. Mesela şimdi yeni yerleşim yerlerinde özellikle buna dikkat edilmeye çalışıyor ama kolay bir şey değil diye düşünüyorum. Bir de küçük bakkallar ortadan kalktı.
Evet.
Küçük bakkallar ortadan kalkınca süpermarketler olgusu ön plana çıktı. O da olumsuz etkiledi yani mahalle kültürünü.
Evet. Ankara'nın bugün 1400'ün üzerinde mahallesi bulunuyor ve kent büyümeye devam ettikçe mahalle sayısı da artıyor.
Evet.
Çünkü bir kentin temel birimi mahalleler.
Evet.
Biz bugün mahalleleri konuşacağız dedik ama elbette hepsini değil. Edebiyatçılarımızın isimlerini verdiğimiz mahallelerden söz edeceğiz
evet.
Bugün. Çankaya'daki Aşık Paşa Mahallesi ile başlayalım mı Nezih Bey?
Evet, bu Aşık Paşa tabii çok enteresan birisi. Farsçayı çok iyi bilen birisi. Aslında Arapçayı hatta çok iyi biliyor. Büyük bir uzman. 14. yüzyılın başlarında yaygın bir kanı var. Herkes diyorlar ki Türkçe iyi bir dil değil. Türkçe ile bir şey yazılamaz. Mesela şairler Farsça yazıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Şiirlerini Farsça yazıyor. Hatta Ali Şirnevai Muhakkemetü'l-Lukayen diye bir eseri var. Orada Farsça ile şeyi karşılaştırıyor ve diyor ki Türkçe daha uygun şiir yazmaya. Siz niye Farsça'ya özeniyorsunuz diye. Şimdi aynı benzer bir durum şeyde ortaya çıkmış.
Hı hı.
Aşık Paşa'da. O da Garipname diye bir eser yazıp Türkçenin ne kadar güçlü bir dili olduğunu anlatmaya çalışmış.
Türkçenin bir edebiyat dili olarak kabul edilmesinde ve yerleşmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Sizin de söylediğiniz gibi Aşık Paşa, Farsçayı çok iyi bildiği halde sade bir dil kullanıyor ve o dönem yani 14. yüzyılın başlarında yaygın görüş olan Türkçe ile eser yazılmaz anlayışının tersine eserlerini Türkçe yazıyor. 12 bin beyitten oluşan bir eseri var, Garipname.
Garipname, evet. Onu Türk Dil Kurumu bastı orijinal olarak diyebiliyorum ben.
Hı hı.
Hani buradan da söylemiş olalım. Garipname'nin baskısı var yani Türkçe.
Evet. Türkçenin o dönemde garip kaldığını düşünerek Aşık Paşa'nın bu ismi verdiği rivayet ediliyor. Türk edebiyatının en büyük mesnevisi ve Anadolu'daki en köklü tasavvuf eserlerinden biri kabul ediliyor Garipname. Türk kültürünü ve dilini tanıtmaya çalışan ahlaki, felsefi, psikolojik boyutu olan çok kapsamlı bir eserdir Aşık Paşa'nın Garipnamesi.
Evet, doğru.
Peki Çankaya'da nerededir efendim bu mahalle?
Ya Çankaya'nın bu Gazi Osman Paşa'nın üst taraflarına yakın bir mahallesi. Çok önemli bir mahallenin özelliği var. Mahallenin tam ortasından Vedat Dalokay Caddesi geçiyor. Vedat Dalokay Ankara'nın, ben öğrenci olarak geldiğimde Ankara'da mesela Vedat Dalokay belediye başkanıydı. Çok önemli bir belediye başkanı kendisi. Hem şehrimize bu kavşaktan çok göbek fikrini getiren şeylerden bir tanesidir. Hatta göbekçi diye de adı anılır. Bütün bu eskiden arabalar kavşaklarda bir araya geldiklerinde sıkışıklık oluyordu. O göbeklerle Ankara'nın trafiğini çözmek gibi bir teknik geliştirmişti. Öyle bir ünü vardır. Fakat asıl ünü mimarlığından gelir. O kadar ünlü bir mimardır ki Kocatepe Camisi için 1957 yılında bir yarışma açılmış mesela. Bu 57 yılında yarışmaya bir eser sunmuş Vedat Dalokay. Bu birinci seçilmiş. Fakat o kadar modern, o kadar çağdaş bir cami ki bütün parası yurt dışından gelecek olmasına rağmen biz o camiyi inşa etmeyip cesaret edememişiz. Gene gitmişiz Süleymaniye gibi, işte Fatih Camii gibi benzer klasik kubbeleriyle falan bir cami yapmışız. Fakat bu cami Pakistan'da, şimdi onun yaptığı cami İslamabad'da ve bütün kaynağı yurt dışı kaynak olarak getirilip Suudi Arabistan tarafından parası ödenerek Faysal bin Abdülaziz Camii olarak İslamabad'a kuruldu bu. Ve çok fazla turist çekiyor cami. Çünkü hem ışık aldığı ışık, hem mimari özelliği, hem de dışarıdan bakıldığı zaman ortaya çıkarttığı kombinasyonla dünyanın en büyük camilerinden bir tanesi ve en çok turist çeken camisi. Şeyleri söylüyoruz ya, Aşık Paşa edebiyatçı diye.
Evet.
Aslında Vedat Dalokay da sadece mimar değil, aynı zamanda o da bir yazar. Eserleri şeyde yayınlanmış vaziyette, İngilizce olarak yayınlanmış. Çok başarılı bir yazarımız kendisi. Böyle bir özelliği de var. Aslında Türkiye'nin kıymetlerinden bir tanesi. Aşık Paşa Caddesi'nin tam ortasına da Vedat Dalokay'ın konulması, planda yer alması çok güzel bir şey olmuş. O, bu cadde Koza Sokak'la kesişir aslında, aşağı doğru inerek. Dolayısıyla yerini daha iyi belirlemek açısından insanlara söylemek istedim.
Evet. Vatan ve hürriyet aşığı bir şairimiz o. Vatan yahut Silistre dersek hemen bileceksiniz.
Evet.
Evet, Namık Kemal. Vatan şairi olarak bilinir Namık Kemal. Türk şiirini divan şiirinin etkisinden kurtarmaya çalışır. Edebiyat eleştirisi kavramını Türkiye'ye ilk getirenlerden biri olur. İlk romanı İntiba, Türk romanında bir başlangıç sayılır, ilk edebi roman olarak kabul edilir. Ömrü sürgünlerde geçer. Namık Kemal'in yazdığı Vatan yahut Silistre adlı tiyatro oyunu büyük ses getirir. Oyunun ardından çıkan olaylar nedeniyle tutuklanarak hapis cezaları alır vatan şairimiz. Cumhuriyet tarihinin kamu eliyle yapılan ilk toplu konut alanı Kızılay'daki Saracoğlu Mahallesi ya da Devlet Mahallesi adıyla da biliniyor, Namık Kemal Mahallesi. Ankara'nın çok önemli tarihi, kültürel, kentsel değerlerinden biri.
Ben de bir şey ilave etmek istiyorum. Biz Namık Kemal vasıtasıyla tanıdık. Celaleddin Harezmşah, Harzemşah diye bir isim vardır biliyorsunuz. Celaleddin Harzemşah, Cengiz Han'a karşı Orta Asya'daki Türkleri savunan Harezm denilen bölgedeki Harzemşahların son kralı. Savaşa savaşa ta Erzurum'a kadar geri çekiliyor ve Erzurum civarındaki savaşı kaybettikten sonra daha kuzeyde bir yerde ölüyor. Bu Celaleddin Harzemşah'ın Türk kültürüne bağlılığı, Türk kültürünü geliştirmesi, Cengiz Han'a karşı mücadelesi konusundaki Namık Kemal'in çok uzun bir şeyi var. Tiyatro eseri var, Celaleddin Harzemşah diye. Bize çok önemli bir kaynak bırakmış vaziyette kendisi Namık. Ama aynı zamanda Namık Kemal'in en önemli eserlerinden bir tanesi de Osmanlı tarihidir. En kapsamlı Osmanlı tarihini yazan kişilerden bir tanesidir Namık Kemal. çok aslında uzun süre yaşamış. 48 yaşında öldü zannediyorum kendisi. Bu kadar yaşına çok önemli şeyler sığdırmıştır ama beni en çok etkileyen tarafı şudur Namık Kemal'in. Namık Kemal şiiri bir sadece şiir olarak yazmamıştır. Bir toplumsal ahlak, toplumsal kültür, toplumsal heyecan ve vatan sevgisini bir araya getirerek yazmıştır. Şimdi onun bir hepimizin bildiği Hürriyet Kasidesi var. Ondan ben iki tane ayrı beyti hem okuyup hem de izleyicilerimize açıklamak istiyorum. Nedeni şu, Namık Kemal'in ne kadar önemli şeyler söylediğini vurgulamak istiyorum ben aslında burada. Şöyle diyor, o zamanki dille diyor ki, "Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten, mürüvvet mend olan mazluma el çekmez ihanetten." Demek istiyor ki, kendini insan bilenler halka hizmet etmekten usanmazlar. Mürüvvet sahibi olanlar zavallılara yardım etmekten hiçbir zaman geri kalmazlar. Yani iyi insanlar her zaman yardımcı olurlar. Birinci söylediği bu. İkinci söylediği de şu. Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma. Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadro kıymetten. Diyor ki bir millet fakir duruma düşebilir. Bir millet savaşı kaybedebilir ve bu kaybettiği savaştan dolayı zor duruma düşebilir. Yani hakir duruma düşebilir. Ama eğer bu millet gerçekten onurlu, gururlu bir milletse şanına bir noksan gelmez. Çünkü neden gelmez? Eğer bir cevher, örnek verelim, bir inci, bir elmas yere düştüyse nasıl sadece tozlanır ama değerinden bir şey kaybetmezse, zor duruma düşen milletler de gerçek bir şeyleri varsa, kültürleri ve tarihleri ve kendilerini oluşturmuş bir şey, o zaman onlara da hiçbir şey olmaz. Çünkü onların şanı sadece şan olsun diye bir şan değil, büyük bir birikimle ortaya çıkmış bir şandır, bir cevher gibidir demek istiyor. Bu açıdan bakıldığında Namık Kemal gerçekten bize hem şiir bırakmıştır ama bıraktığı şiirlerin her birini biz atasözü ya da bir şey olarak ele alabiliriz diye düşünüyorum.
Ankara'nın yarışma sonucu elde edilen planını çizen Yansen, kent ve yeşili bir araya getirmek ister. Konut alanlarını bahçeli ve müstakil evlerin yer alacağı şekilde tasarlar. Saraçoğlu Mahallesi de bu fikrin uygulandığı bir semt olur. Projedeki adı Ankara Memur Evleri olarak geçer çünkü Ankara'daki memurların konut sorununu çözmek üzere geliştirilen bir projedir. Bakanlıklara ve kent merkezine yakın yeşil alanların iç içe geçtiği peyzajıyla, mimarisiyle özgün bir mahalledir burası. Mimarı da Ankara Devlet Opera ve Bale binasını da tasarlayan Paul Bonat'tır.
Evet.
Biraz bize bu mahalleyi anlatabilir misiniz acaba?
Konuştuğumuz mahalle Saracoğlu Mahallesi, Kızılay'daki mahalle biliyorsunuz. Saracoğlu evleri de var orada ve bu evlerin her biri aslında başlangıçta üst düzey memurlar için yapılmış evler. Çok güzel bir mimarları var. Uzun sürede tarihi bir doku olarak kaldı şeyde, değerlendirmelerde. Yani şu anda da koruma alanı kapsamında o evler. O evlerin her birisi hem ısıtma sistemleriyle hem de planlarıyla gerçekten o zaman özgün planlar. Şu anda da tam Çankaya Kaymakamlığı'nın arka tarafında kalan bir mahalle. Biz oraya Kumrular Sokak'tan geçiyoruz biliyorsunuz, Saraçoğlu Mahallesi'ne. Kumrular Sokak da daha önceki şeylerimizde söylemiştik. Bu mahallenin önemli özelliklerinden bir tanesi, Ankara'nın her tarafını güvercinler tutarken kumrular o sokakta yerleşmişler. Ve dolayısıyla da o sokak Kumrular Sokak adını öyle almış. Saraçoğlu Başbakan, bu da önemli bir şey. Yani Türkiye'nin başbakanlarından biri ama asıl önemli tarafı da şu Saraçoğlu'nun. Saraçoğlu bir gün oğlu beni maça götür dediğinde, maça kadar arabasıyla götürdükten sonra şuradan bilet alın gelin demiş. Başbakan olmasına rağmen kendi şeyini kullanmayan alçak gönüllü bir insan özelliği taşıyan birisi. Bunu da burada anmak istedik.
Evet.
Nice nicesine sarıldım, dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır, beyhude dolandım yar boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır.
Evet, Mamak ilçesindeki Aşık Veysel Mahallesi ile devam edelim.
Evet.
Büyüklü küçüklü hepimiz biliriz onun türkülerini. Sazıyla bütün Anadolu'yu dolaşır, vatan, tabiat, birlik, yardımlaşma, hoşgörü ve sevgi üzerinedir sözleri. Aşık Veysel, küçük yaşta geçirdiği çiçek hastalığı nedeniyle iki gözünü kaybeder. Bu kayıp onun yaşama sımsıkı sarılmasını sağlar. Cumhuriyetimizin 10. yılı için bir destan yazar ve bununla adı duyulmaya başlar. Dilimizi yalın ve güçlü şekilde kullanır Aşık Veysel. Şiirlerindeki doğallık ve seçtiği konular onu çağdaşlarından ayırır. Her zaman birlik ve beraberlik çağrısı yapar, ayrımcılığı en büyük düşman kabul eder Aşık Veysel. Aşık Veysel denilince aklıma Uzun ince bir yoldayım geliyor benim. Sizin aklınıza hangi eseri gelir Nezih Bey?
Tabii onun çok bize bıraktığı önemli eserler var. Bir tanesi de işte Benim Sadık Yarım Kara Toprak'tır. Dilden düşmeyen, Fikret Kızılok tarafından da bestelenen şiiri. Ama ben onun çok eski bir, yani benden yaşlı birisi biliyorsunuz. Hani oldukça geçmiş kültürümüzü taşıyan bir şair olarak aşkı etkileşimli olarak tanımlamasını burada anlatmak istiyorum. Yani o aşkı sadece erkeğin kadına olan ilişkisi olarak değil, bunun bir karşılıklı ilişki olarak ele almıştır. Ben o şiirini çok severim. Ondan en baş ve en son dörtlüğü okuyalım isterseniz. En baştaki dörtlüğünde şöyle diyor. Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmazsa. Eğlenecek yer bulamaz, gönlümdeki köşk olmasa. Yani ben seni sevdiğim için sen bu kadar önemli birisin. Fakat sonunda da şöyle diyor şiirin. Senden aldım bu feryadı, bu imiş dünyanın tadı. Anılmazdı Veysel adı, o sana aşık olmasa. Şimdi ikinci olarak da diyor ki, bütün bunlar böyle ama sana aşık olmasaydım ben de Veysel olmayacaktım. Dolayısıyla Aşık Veysel'in aşkı etkileşimli bir şey olarak ele alıyor olması çok önemli bir olgu diye düşünüyorum.
Sayın Kuley'in Mamak'tan devam edelim. Evet. Edebiyatımızda oldukça önemli yere sahip yazarımızın adının verildiği bir mahalle var, evet. Mamak'ta. Peyami Safa Mahallesi. Sürekli yazan, sürekli üreten bir kalem Peyami Safa. Bunu yaratıcı sefalet olarak tanımlamış kendisi. Henüz bebekken babasını kaybetmiş ve ailesine yardımcı olmak için 13 yaşındayken memur olmuş, hayata atılmış. Uzun süre hastanede kalmasına neden olan bir kemik hastalığı geçirmiş. Roman gibi bir hayat ya da hayatını romana aktarmış da diyebiliriz. Maddi sıkıntılardan mı yoksa yazacak çok şeyi olduğundan mıdır bilinmez, takma bir isim kullanarak Cingöz Recai adında polisiye roman dizisi yazar ve halk tarafından çok beğenilir. Daha sonra filmleri de yapılır bu serinin. Öte taraftan 9. Hariciye Koğuşu romanı var Peyami Safa'nın, Türk edebiyatında insan ruhunun derinliklerinde dolaşan ilk roman olarak biliniyor. Ahmet Hamdi Tanpınar da acının ve ıstırabın yegane kitabı diyor roman için. Yani birbirinden çok farklı iki türde yazıyor romanlarını Peyami Safa. Mamak da nerededir efendim?
Bu da Mamak'ın sınırlarında yapılmış bir semtlerden bir tanesi, mahallelerden bir tanesi. Ben ama Peyami Safa'nın çok ünlü bir başka filminden söz etmek istiyorum. O Sözde Kızlar filmi. Çok sayıda izleyici şey olmuştu.
Peyami Safa'nın romanlarına uyarlanmış bir
film. Uyarlanmış bir filmdi. Çok ilgi çeken bir film. Bu Cingöz Recai, aslında biz bunun çok fazla değerini bilmediğimizi düşünüyorum. Şöyle, Sherlock Holmes kadar önemlidir bence Cingöz Recai. Çünkü o dönemde örneğin Avrupa'da Sherlock Holmes çok fazla okunurken Türkiye'de herkes Cingöz Recai'yi okuyordu. Çünkü Peyami Safa'nın kurguları neredeyse Agatha Christie'nin kadar zekice ve diğer Conan Doyle kadar da inceydi. Dolayısıyla biz mesela bu şeyi, Cingöz Recai'yi uluslararası bir karakter haline getiremedik. Sherlock Holmes geldi ama keşke biz de biraz daha çalışıp onu şey hale getirebilseydik diye düşünüyorum ben. Bu mahallede enteresan bir şey var. Benim asıl anlatmak istediğim o. Hani böyle giriyoruz, tekrar bir yere doğru gidiyorum ama. Mehmet Ali Altın Caddesi. Peyami Safa Mahallesi'nin içinden geçen bir cadde. Mehmet Ali Altın çok bilinen birisi değil. Çocuk cerrahisi konusunda uzman. Fakat Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölüm Başkanlığı'nı yapmış. Başhekim olmuş orada. Ama çok önemli bir şey yapmış. Bizim kültürümüze çok büyük bir katkısı var. Neşet Ertaş bir gün sahnede çalarken sazını parmaklarının tutmadığını hisseder. Ve bu parmaklarının tutmamasını hissedince Kırşehirli Mehmet Ali Altın onu arar. Der ki böyle böyle elim tutmuyor artık, saz çalamayacağım, hayatım bitti der. Ve bu Mehmet Ali Altın çocuklara ve insanlara çok sevecen davranan çok önemli bir doktordur. Neşet Ertaş'la çok uzun olarak ilgilenir ve Neşet Ertaş'ı ameliyat ettirir ve Neşet Ertaş tekrar saz çalan duruma gelir. Ve biz kazanırız, Neşet Ertaş'ın kaybolması önlenmiş olur. Hı hı. Neşet Ertaş bunun üzerine Mehmet Ali Altın için bir şey yazar ve onu besteler. Çok uzun bir şiirdir ama ben burada üç parçasını, üç bölümünü diyelim ya da üç kıtasını okumak istiyorum.
Buyurun efendim.
Evet, çok enteresan. Diyor ki mesela, Çarığınan köyünden gelen, yani bir köy çocuğuydu, Çarığınan köyünden gelen, tıp okuyup doktor olan, hastanın halından bilen Doktor Mehmet Ali Altın. İnsanlık kaynıyor kanı, hizmet vermektir her anı, kardeş bilen tüm insanı Doktor Mehmet Ali Altın. İnsanlıktır onun yolu, yüreği insanlık dolu, Kırşehir'in altın oğlu Doktor Mehmet Ali Altın. Bu çok uzun bir şiir. Yani ben buraya 3 kıtasını aldım ama zannediyorum 7-8 kıta falan yani. Dolayısıyla Neşet Ertaş bunu bestelemiş ve bir sürü yerde kendi teşekkür olarak konserlerinde de çalmış olduğunu görüyoruz kendisini.
Anadolu'da yükselen en özgün seslerden birisi Yunus Emre'nin sesi. Bir halk ve tasavvuf şairi, Türkçe şiirin öncülerinden Yunus Emre. O herkes tarafından bir şair olarak bilinip sevilir. Yunus Emre'yi yüzyıllardır yaşatan asıl öge ise onun felsefesi. Hiçbir ayrım gözetmeden bütün insanları seven, hoşgörüyle yaklaşan ve onlarda Tanrı'dan izler bulan ve bunu yaratılmışı hoş gördük yaratandan ötürü sözüyle anlatan biridir. Sade ve doğal bir dille, öz Türkçe ile eserler verir. Bu da onun şiirlerinin üzerinden 700 yıl geçmesine rağmen neden hala okunuyor olduğunu açıklar. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi. Hastayken halimizi soranlara selam olsun.
Ben Türkiye Bilişim Derneği Başkanlığı yaptım bir dönem. Biz Türkiye'deki bilişimciler Yunus Emre'yi çok severiz. Nedeni şu, ilk bilişim sözcüğünü kullanan Yunus Emre'dir.
Öyle mi?
Tabii. Şöyle bir şeyi vardır, Elhamdülillah diye bir şiiri vardır. Şiirin içinde şöyle bir iki mısra var, onu okumak istiyorum. Der ki, beri gel barışalım ya desen bilişelim. Yani senden biz dost olalım, arkadaş olalım ama yabancıysan da aramızda bir ilişki olsun, bilgi ve iletişim olsun yani. Bilişim terimini ilk defa bu derece ayrıntılı bir biçimde kullanan Yunus Emre'dir. Zannedilir ki bu sonradan uydurulmuş bir sözcüktür, değildir
evet,
yani.
Daha çok bilgisayarlarla sanki ilintili bir sözcük.
Ama bilgisayar ne iş yapar? Bilgi ve iletişim sağlar. Ama Yunus Emre de öyle diyor. Geri gel balışalım, yağ dile bilişelim. Yunus Emre'nin tabii bizdeki şeyi çok farklı. Cenneti yanlış anlayan insanlara demiş ki cennet cennet dedikleri birkaç köşkte birkaç huri isteyene versen onu bana seni gerek seni ben senin için inanıyorum bu dine yoksa cennette alacağım iki tane huri için inanmıyorum. Bu netlikte olayı ortaya koyan birisi. Bir de çok önemli bir şey söylüyor. İslam dininin insanlık için olduğunu anlatan bir orada da bir dörtlükten örnek vermek istiyorum. Diyor ki yürü bire ey hoca. Var git sen de bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Yani bir gönüle girmeyi başarırsan, hacca gitmek, zekat vermek, bütün bunların hiçbirisi çok önemli bir şey değildir demek istiyor. Bu nedenle, yani Türkiye'nin birçok yerinde Yunus Emre'nin mezarı vardır. Halk bu duyguları kendi kalbinde yaşatmıştır. Ankaralılar da bu işe çok sahip çıkmışlardır diye düşünüyorum.
Türkiye'den Atatürk tarafından yurt dışına arkeoloji okuması için ilk gönderilen kişidir Remzi Oğuz Arık. Arkeoloji ve sanat tarihi konusunda ülkemize katkıları büyüktür. Çanakkale Truva kazılarının arkeoloji dünyasının en önemli keşiflerinden Çorum Alacahüyük kazılarının başında bulunur. Bir dönem Ankara'nın amblemi olan Hitit Güneşi'ni Atatürk'ün başlattığı ilk Türk tarih kurumu kazılarından biri olan Çorum Alacahüyük kazılarında gün ışığına çıkaran da Remzi Oğuz Arık'tır. Remzi Oğuz Arık hem arkeolojiyi Türk milletine tanıtır hem de Türk arkeolojisini dünyaya. Siz neler eklersiniz?
Remzi Oğuz Arık hakkında bir program yapsak yetmez aslında. Remzi Oğuz Arık çok önemli bir arkeoloji açısından yaptıkları dışında siyasetçi bir kişiliği var. Türkiye'de ilk köylü partisi adında partiyi kuran kişi. Çok sayıda dergi çıkartıyor. Anadolu milliyetçiliği kavramını ilk ortaya çıkartan fikir adamlarından bir tanesi. Bu Remzi Oğuz Arık Mahallesi, bizim hepimizin bildiği bu Rus Büyükelçiliği, Amerikan Büyükelçiliği, eski Kennedy Caddesi, şimdi Zeytin Dalı Caddesi olan bölge. Bir tarafı Tunalı Hilmi'ye dayanıyor. Tunalı Hilmi'nin tam ortasından geçen bir çizgi. Bir tarafında da Güvenlik Caddesi'ne dayanıyor. Bu aradaki yer. Fakat bu aradaki yerde biz Tunalı Hilmi'yi biliyoruz, konuştuk. İşte Güvenlik Caddesi'nin niye o ad verildiğini konuştuk. Ama çok önemli bir başka şey belirtmek istiyorum ben. Gerede Sokak var, Gerede Sokak. Gerede Sokak böyle sanki Gerede'ye verilmiş bir sokak gibi ama değil. Gerede, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli kahramanlarından bir tanesi Hüsrev Gerede adına yapılmış bir sokak. Hüsrev Gerede çok önemli. Mustafa Kemal'le birlikte 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan heyetin içinde bir subay. Fakat çok iyi yabancı dili var. Çok iyi bir yazar. Daha da önemlisi Mustafa Kemal son Osmanlı Meclisi mebusanında da Trabzon milletvekili. Yani böyle bir şeyi var. Çok önemli bir siyasetçi. İşte Ankara'ya geçiyor. İsyanları bastırmakta çok önemli rol oynuyor. Ama en önemli tarafı da şu. Türk Dışişleri'nin oluşmasında, Türk Dışişleri'nin bir kültür olarak gelişmesinde çok önemli bir yeri var. İran'la, Japonya'ya, Almanya'ya üzerine kitaplar yazıyor. Buralarda büyük elçilikler yapıyor, Türkiye'yi temsil ediyor. Hüsrev Gerede'nin bıraktığı kitaplar şu anda bile çok anlamlı izler bırakan kitaplar hepimiz açısından. Dolayısıyla Gerede Sokak adıyla Hüsrev Gerede'nin adının hala Remzi Oğuz Arık Mahallesi'nde onunla birlikte, Remzi Oğuz Arık gibi bir kültür ve düşünce adamıyla birlikte Hüsrev Gerede'nin adının yaşıyor olması da Ankara'nın bu edebi ve kültür değerlerine ne kadar sahip çıktığının bir göstergesi diye düşünüyorum.
Evet, Ankara'yı iyi bilmeyenler için nasıl tarif edersiniz Remzi Oğuz Arık Mahallesi'ni?
Ya Remzi Oğuz Arık Mahallesi, hani Ankara hiç bilmeseniz de şöyle tarif edebilirsiniz. İçinden Atatürk Bulvarı geçen, Atatürk Bulvarı'nın içinden geçtiği yer Remzi Oğuz Arık Mahallesi'dir.
Hı hı. Aslında anmadan geçmememiz gereken önemli mahalleler kaldı ama zamanımız tükendi. Kısa bir şekilde bahsedebiliriz.
Bence şöyle, tabii ki biz konuşuyoruz mahallelerimiz ama unuttuklarımız var. Mesela Ragıp Tüzün Mahallesi'ni konuşmadık. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ni konuşmadık. Çok sayıda mahalle var. Onları da bir sonraki programda konuşuruz herhalde.
Peki efendim. Ankara Ankara programının bugünkü konuğu araştırmacı yazar Nezih Kuleyindi. Başkentimizin mahalleleri ve isimleri verilen edebiyatçılarımız üzerinden konuşmaya başladık ama bitiremedik sohbetimizi. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik yapımda Aslı Yıkılmaz ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Haftaya buluşuncaya dek mahallenize biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz diyoruz. Ankara, Ankara.